Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındayız. 2021'in ikinci programında çok değerli bir konuğumla, çok değerli bir üstadımla beraberiz. Bizi bu mikrofonlar aracıyla buluşturan Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, çok değerli Doktor Selim Argun Hocam bizlerle beraber. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Yoğunluğunuzu biliyorum ama dinleyenlerimiz adına, Erkam adına, siz de Erkam'ın evi şeyine uyarak, usulüne bize gönül evinizi açtınız. Gerçekten minnettarız. Çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
Estağfurullah. Teşekkür ederim. Dar bir durum yok. Ben asıl size teşekkür ediyorum. Bizleri böyle kıymetli bir dinleyici kitlesiyle buluşturduğunuz için bu mübarek cuma sabahı. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Sağ olun.
Eyvallah. Allah razı olsun. Hocam usulümüzdür. Kısaca bir sizinle alakalı, dinleyenlerimiz biliyorlardır, tanıyorlardır. Hatta geçen hafta da size bahsettim. Değerli hocam, Selim Argun hocam bizlerle beraber olacak deyince çok heyecanlandılar. Radyodan da çok selam, hürmet, dua var. Doktor Selim Argun 1971 Düzce doğumlu, aziz dinleyenlerim. Elhamdülillah hafızlığı akabinde, yani mübarek bir emaneti barındıran bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Hafızlara ayrı bir hürmetim, ayrı bir bakış açım var. Bolu'da başladığı İmam Hatip Lisesi'ni İstanbul'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl okuduktan sonra kendi isteğiyle kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'ne gitti. İkinci muhabbetim de benim. Oradan gelen illaki bir çağrı olması gerekiyor. Mübarek bir çağrı oldu ki oraya gitti. Oraya gidenlere, o çağrıya muhatap olanlara ayrı bir hürmetim var. O açıdan kendisini iki kat fazla seviyorum. Bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden pek iyi derecede mezun oldu. Yüksek lisans dönemini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg'da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından 19. yüzyılda Cape Town'a gönderilen fıkıh alimi, o mübarek zat, o mümtaz zat Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika İslam düşünce ve kültürüne katkıları hakkında yazmış olduğu tezini şeref payesiyle bitirdi elhamdülillah. Güney Afrika'da bulunduğu süre içerisinde Johannesburg'da kurmuş olduğu Language Center International adlı dil okulunda ülkemizden yüzlerce gencin uygun şartlarda İngilizce öğrenmesine imkan sağladı. Allah kendisine nebeden razı olsun. Bu çünkü hem bizim camianın hem bütün gençlerimiz açısından yurt dışında güvenilir bir dil okuluna devam çok önemli. Doktorasını Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nde Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri 1789-1839 tarihleri arasındaki özellikle incelemesiyle başlığıyla 2013 yılında tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslam İlimler Enstitüsü'nde dersler verdi. Bilimsel çalışmalarının yanında Montreal İslam Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Millet varlığımıza hizmet eden çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler üstlendi. Biz de kendisiyle böyle bir sivil toplum kuruluşunda TÜGVA'nın bir çalıştayında tanışmıştık. Ben yani nasıl oldu da uzun yıllar böyle bir şahsiyetle tanışmadığıma üzülmüştüm. Oradaki yaklaşımı, oradaki gençlerle ilgisi ve alakası Allah ebeden razı olsun. Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ana bilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. Akademik faaliyetleri yanında onu özellikle hani nevi şahsına münhasır kişiler deriz ya, yurt dışı çalışmalarıyla bilinen bir kişiliği var. Buna uygun olarak da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Dayanışma Kurulu üyeliği ve son 3 yıldan beri Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişler Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma Grubu'nun koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 2017-13 Haziran tarih itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 4 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilen sevgili hocamız, evli bir çocuk babasıdır. Bröveli bir dalgıçtır. Ben Diyanet Camiası'nda Hilmi Emekli ağabeyden sonra dalgıç olan ikinci mümtaz bir şahsiyeti tanıyorum. Çok da mutluyum buna. Ve amatör olarak ney icracısıdır. Neyzenlere de ayrı bir muhabbetim var. Değerli hocam, yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Hoş bulduk, şeref bulduk. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten biraz mufassal bir özgeçmiş oldu. Ben
az bile.
Ben özür diliyorum hakikaten bu kadar vakitlerinden aldığım için. Sizlerle beraber olmaktan, dinleyicilerimizle beraber olmaktan, Erkam Radyo'da olmaktan hakikaten ben de büyük bir memnuniyet ve huzur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Şöyle gençler açısından, hani dinleyenlerimizin büyük yoğunluğu da gençlerden oluşuyor. İnternet üzerinden ulaştığımız dünyanın değişik yerlerinde dinleyenlerimiz var. Hani bir CV, böyle bir reklam adına değil ama neler başarılıyormuş, neler yapılıyormuş, böyle tecrübeli bir muhterem hocalarını görmeleri, bir ağabeylerini görmeleri açısından da önemsiyorum. Onun için böylece kısaca değinmek istedim. Değerli hocam, öncelikle ben geçen ay ebediyete uğurladığınız sevgili anneciğiniz Gönül Argun Hanımefendi için Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Makamının âli olmasını temenni ediyorum. Bu bir aile programı. Dolayısıyla arkasından böyle sizler gibi amel defterine hep sevap yazdıracak, sadakaya cariler bırakan annelere, babalara ne mutlu diyorum. Bütün dinleyenlerimizden de onun aziz ruhu şerifine için birer Fatiha istirham ederek başlamak istiyorum. Ve Ailede Huzur Araçları programının sizler için hazırladığım sorularına geçmeden, izninizle sevgili annecinizden öğrendiğiniz birkaç böyle hayat felsefesini dinleyenlerimizle paylaşarak programa geçersek çok sevinirim. Buyurun değerli hocam.
Evet, Allah razı olsun. Hakikaten validemizin kaybı bizim için derin bir teessüriyete sebebiyet verdi. Biz yurt dışı hizmetlerinden sonra döndükten sonra hep beraber yaşadık. Allah bize öyle bir devlet nasip etti. Aynı çatı altında annemizle beraber yaşama imkanına sahip olduk. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Dolayısıyla onun kaybıyla bizim için bir dua kapısının kapanmasının ötesinde hakikaten böyle her daim görüşlerine, düşüncelerine başvurduğumuz, onun böyle yaklaşık 80 yıllık tecrübe birikiminden, imbikten süzülürcesine, hikmet dolu nasihatlerine artık ulaşamayacağımız için de kalbimizde bir tahassür var. Makamını Rabbim sizin de ifade buyurduğunuz gibi cennet eylesin, âli eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Resulü komşu eylesin diyorum.
Amin.
Validemle alakalı müsaadenizle sorunun üzerine birkaç hususu ben de belki dinleyicilerimiz için de bir nasihat olması açısından paylaşmak isterim.
Buyurun hocam.
Gözlemlediğim kadarıyla hakikaten zorlu, çileli bir yaşamdı ama bir çilenin bir mümine hanımı nasıl yoğurarak Rabbi ile olan sılasını, maiyetullahı nasıl güçlendirdiğini onda müşahede ettik. Hiçbir zaman halinden müşteki olmadı. Dolayısıyla hale rıza aslında saadetin en önemli anahtarı belki. Çok şeye sahip değil ama sahip olanlara rıza göstermek. Onda tecelli etti diyebilirim. Hiçbir zaman bir talepte bulunmadı. Her işini ileri yaşına rağmen kendisi halletmeye çalıştı. Bize de şunu gösterdi. Bir atlı yolda giderken kamçısını düşürdüğü zaman dahi yoldan geçen birisinden istememeli, atından inip kendi kamçısını kendisi alarak yoluna devam etmeli, kendi işinizi kendiniz görmeyi öğrenin diye bize nasihatlerde bulunurdu. Dolayısıyla bu istigna hali, yani kuldan bir şey talep etmeme, sadece ve sadece Allah'tan talep etme, her türlü dünyevi ihtiyaç için ama bu. Hakikaten ben kendisine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. Anne, Allah'tan korkuyorum. Benden hiçbir şey talep etmiyorsun, hiçbir şey istemiyorsun, hiç mi bir şey gönlünden geçmiyor diye cümleler kurduğumu hatırlıyorum. Fakat hiçbir zaman bir talepte bulunmadı. Yani gerçekten bu eşyaya karşı müstani duruşu, mal mülkü ihtiyaç olarak görmeme hali ve izzet-i nefis sahibi olarak kısıtlı imkanlarına, çileli hayatına, hastalıklarına rağmen talepkar olmaması gerçekten beni çok etkiledi. Bu dünya nimetlerinden, yani kifaf-ı nefsi miktarınca geri durmak, Cenab-ı Allah'ın hoşnut olacağı bir hasret, inşallah kendisinden Rabbim hoşnut olmuştur. Şöyle Amin. Güzel bir ifade biz duyardık annemizden, babamızdan. Nailiyetlerimizin şükrünü eda edemedik ki mahrumiyetlerimizden müşteki olalım derler.
Eyvallah. Eyvallah.
Buna ilaveten bir husus daha isterseniz ifade edeyim.
Lütfen hocam.
O da hizmet. Yani karşılıksız hizmet. Çok küçük yaşlarda babadan yetim kalıp ondan sonra annesine, ailesine hizmet etmek, akabinde evlendikten sonra babaanneme yaklaşık ömrünün üçte birini mefluç olarak hayata bağımlı bir şekilde geçirmek zorunda kalan merhum babama hizmet, evlatlarına, torunlarına hizmet.
Ahmet babacığınıza da gani gani rahmet eylesin. Onun için de bir Fatiha isteyelim hocam. Bu tür programlar tabii hayra vesile olduğu kadar hayırlıdır. Mekanı âli olsun inşallah.
Amin inşallah. Bu adanmışlık ruhu insanda hakikaten çok büyük bir sevgiye mazhariyet meydana getiriyor. Yani adanmışlık olmadan inandırıcılık olmuyor Münir Hocam. İnsanların hayat hikayelerinde gerçekten böyle bir mum gibi etrafını ışıtan ve kendisi de bir yandan eriyip giden hizmet ehli insanların insanlar hak arasında, mahlukat arasında mahbub, sevgili insanlar olduğunu onun şahsında görmüş olduk. Dolayısıyla bu hizmet yönü de hakikaten bizim için örnek, talep, yani bir şey talep etmeyip üstüne üstlük karşılıksız hizmet, etrafındaki mahlukata hizmet, hakikaten belki bugün bu bencilliğin, ben merkezli hayatın, egoizmin putlaştırıldığı bir zaman diliminde dinleyicilerimiz için de bir nasihat olur diye dua ediyorum.
Allah razı olsun. Anne,
babam Eyüp Sultan da medfun. İnşallah eskiden şöyle inanılırmış. Eyüp Sultan minarelerinden duyulacak ezan, böyle bir taş atımı mesafesinde olanlara Hazreti Halid bin Zeyd'in şefaatine mazhar olacağına dair bir inanış varmış. O yüzden
amin.
İkisi de Eyüp Sultan'a aşıklardı. Allah da onlara orayı nasip etti. Orada medfunlar. Ben dinleyicilerimizden kendileri için rahmet ve Fatiha istirham
ediyorum. İnşallah. Değerli hocam, bir şey sormama izin verin lütfen. Bu istina hali, yani kuldan bir şey talep etmeme halinin bir kulun Rabbine şükürdarlığıyla alakalı bir yönü var. Ama bir veçesiyle de hani siz yakinen ona şahit olduğunuz için, bir daha onu duymak istediğim için soruyorum. Bir veçesiyle de bu tür insanların insan iletişiminin daha güzel olması, Allah'ın onlara bir izzet vermesi açısından da acaba iletişimimizi bu tür bir vasfa bürünmüş olmak güzelleştiriyor mu diye sormak istiyorum.
Evet, çok güzel bir soru aslında bu Nur Hocam. Şimdi aslında istignanın iki türlü var der büyükler. Bir mezmum istigna, bir de memduh istigna. Mezmum istigna, yani hoş görülmeyen istigna hali, kulun kendi kendine yeteceğini düşünmesidir. Yani hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünmesidir. Aslında faizin de kendi kendine elindekilerle yeteceğine dair insana yanlış bir his vermesinden dolayı haram olduğuna dair yorumlar vardır.
Eyvallah.
Kişi hani acizliğini unutmaması için mutlaka kulluğunu hatırlamalı ve ihtiyaç sahibi olduğunu, yani yaradana karşı muhtaç olduğunu her daim bilmeli ve ikrar etmelidir. O yüzden mezmum istigna insanda tekebbür olarak, kibir olarak addedilmiş, ama memduh istigna sahibi olan insan, yani eşyaya karşı, insanlara karşı müstani olan insana Cenab-ı Hak hakikaten bir izzet nasip ediyor, bir vakar nasip ediyor, bir heybet nasip ediyor ve bu da tabii ki neticesinde ortaya çok güçlü bir karakter, güçlü bir şahsiyet, insanları etkileyen, söz söylediği zaman insanlar üzerinde tesir uyandıran bir halet ruhiye meydana getiriyor. Değilse insanın talepkar, tam tersini düşündüğümüz zaman insanın elindekilerle var olanlarla yetinmeyip başkasının elindekilere göz dikmesi, tamah etmesi, sürekli olarak yeni mal mülk için tuğl emel içerisinde bulunması, netice itibariyle insandaki izzeti, vakarı, şahsiyeti götürüyor, onu menfaat perest bir insan haline dönüştürüyor ki bu da işte hakikaten insanın sıkletini düşüren hadiselerden bir tanesi.
Eyvallah.
Çok haklısınız o konuda. Belki haddi aşmak olarak değerlendirilmezse bir de şunu ifade etmek isterim, eklemek isterim bu bahiste. Gaddı basar, yani harama bakmamak, malayaniyle iştigal etmemek insana ne kazandırıyor? Biz bir de bunu aslında evlatlar olarak müşahede ettik. Şimdi annem uzun süredir rahatsızdı ama böyle pencereden dahi, yani dışarıya bakıp ne oluyor, ne bitiyor diye bakmaz, ilgi göstermezdi. İşte televizyon gibi insanların ömür tükettikleri, ömür hırsızlarıyla hiç işleri olmadı. Dolayısıyla harama bakmamak, sürekli zikrullah ile meşgul olmak insana bir feraset kazandırıyor Münir Hocam. Yani keskin bir zeka ve muhakeme gücü.
Kesinlikle.
Baktığı zaman meselelerin künhüne vakıf olmak. Yani dört duvar arasından bizim iş hayatında karşılaştığımız meseleler veya Türkiye dünya siyasetiyle alakalı meselelerde yapmış olduğu yorumlar hakikaten Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, ittaku firasetel mu'mine fe innehu yanzuru, yani müminin firasetinden korkun çünkü baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar diye. İşte bu gaddı basar ve malayani ile iştigal olmamak hakikaten bu muhakeme gücü ve firaseti nasip ediyor diye gördük. İnşallah biz de onların haliyle hemhal oluruz. Örnek olarak Allah bize de öyle bir iman, öyle bir kalp kıvamı nasip eder inşallah.
Amin. İnşallah zaten de öylesinizdir hocam. Değerli hocam, Allah razı olsun bu güzel girizgahtan sonra. 2000 yılı sonrasında, hani 2000'ler çok felaketlerle geldi insanlık alemine, manevi yıkım anlamına söylüyorum bunu. Aile ve aile değerlerine olan saldırıların böyle topyekün arttığı, pervasızlaştığı bir dönem oldu. Ailesiz bir hayatın özellikle her türlü sapkınlıkla süslenip servis edildiği günümüz dünyasında değerli hocam, bizim medeniyetimiz açısından ailenin rolü ve önemini yorumlar mısınız? Sizi biz özellikle yurt dışı çalışmalardan biliyoruz, tanıyoruz. Az evvel CV'nizi de takdim ettim, arz ettim aziz dinleyenlerime. Yurt dışında uzun yıllar bulunduğunuz ülkelerde, hani oradaki ailenin çöküşünü de bizzat müşahede etmiş bir kişi olarak, bunu göz önünde bulundurarak, onlar ve biz kıyaslamasını da yaparak neler söyleyebilirsiniz? Buyurun değerli hocam.
Sağ olun. Hakikaten ifade buyurduğunuz üzere Batı'da özellikle uzun süre insan yaşadıktan sonra şu kanaat hasıl oluyor. Yani bizler ülke olarak bir medeniyet havzasının mensupları olarak bizim en güçlü tarafımız aslında aile kurumumuz.
Elhamdülillah.
Ki ilmi açıdan, işte teknolojik açısından, teknoloji açısından, gelişmişlik açısından, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla açısından belki arada bir makas açığı olabilir ama netice itibariyle toplum ailelerden oluşuyor ve güçlü aile yapısına olan, muhkem bir aile yapısına olan toplumlar aslında uzun vadede huzurlu, mutlu vatandaşlardan oluşuyor, ülkelerden oluşuyor. Hakikaten Şark'ın garba en önemli üstünlüğü sanırım birbirleriyle sıkı bir muhabbet ilişkisi içerisinde olan, adet itibariyle de Batı aile yapısına göre daha kalabalık olan, daha bereketli olan aile yapısının olması en büyük üstünlüğü ve bunun muhafaza edilmesi, korunması, böyle bir nadide çiçek gibi gözetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hakikaten işte sekülerleşmeyle birlikte, dünyevileşmeyle birlikte en çok örselenen kurum, hedef haline getirilen kurum aslında aile kurumu. Bizim de Anadolu irfanı içerisinde büyük aile yapımız var, güçlü bir aile yapımız var ve buna hakikaten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim beslendiğimiz kaynak İslam medeniyeti. Aileyi temel esas olarak alan bir medeniyet. Yani İslam medeniyetinin mümeyyiz farklarından bir tanesi aile kurumuna vermiş olduğu özel önem. Yani bunu nereden anlıyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de aile, aile hukuku, aile içi münasebetlerle alakalı Münir Hocam yaklaşık 200 civarında ayet-i kerime var.
Elhamdülillah, maşallah.
Dolayısıyla da bu ayet-i kerimelerin meallerine, tefsirlerine baktığımız zaman aile teşkilinin önemine, ailedeki saadetin, işte kendilerinde huzur ve sekinet bulacağımız eşlerin seçiminden, çocuklarımızla olan münasebetimize, hiyerarşik yapılanmalara kadar çok canlı, dinamik, şefkat ve merhametin temel unsur olduğu bir aile profili var Kur'an'ı ilkelerde. Yani şöyle söylenir. Nisa suresinde hani وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ ayet-i kerime vardır. İçinizden bekarları evlendirin.
Eyvallah.
Büyüklerinden eşi vefat ettikten sonra çok ileri yaşına rağmen nikahlanmak, evlenmek istediklerini söyleyen bir büyüğe hani yaşının ileri olduğu, çok ileri olduğu hatırlatıldığı zaman Allah'ın huzuruna nikahsız olarak çıkmaktan haya ettiği için yeniden evlenmeyi istediğini ifade ediyor. Yani bir biyolojik, fizyolojik bir ihtiyacın ötesinde bunun böyle bir hani manevi yönü de var. Efendimiz çünkü ayet-i kelime وَاَنْكِحُ الْاَيَّامَ Arapçada eyyame yani içinizdeki bekarları evlendirin. مَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجْ olarak ifade edilmiş. Yani kadın ya da erkek hayat arkadaşı olmayan insanları evlendirin emri ilahisi mucibince nikahsız olarak Allah'ın huzuruna gitmekten haya duyduklarını ifade etmişler. Tabii ki hani Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güçlü bir sünneti aynı zamanda ailenin teşkil edilmesi. Onunla alakalı yüzlerce hadis-i şerifler var. Ve bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sire-i Nebisi'ndeki örneklik de aslında belki bizim bugün aradan asırlar geçmesine rağmen yeniden müracaat edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, validelerimizle, çocuklarıyla, torunlarıyla olan ilişkilerini mutlaka yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Sîret-i Nebi'nin böyle bir özelliği var. Hangi coğrafyada olursa olsun, hangi çağ ve zamanda olursa olsun, Müslümanları yaşadıkları toplumda adeta tarihe kement atarcasına örneklikler, bağlar, köprüler kurarak bugüne taşınma imkanı sunan bir ilim dalı aslında. Buna çok ihtiyacımız var. Yani Kur'an'daki ve Sünnet-i Nebi'deki örnek aile modellerine, işte Ebu Leheb ailesi de var ama Ebu Talip ailesi de var. İşte annemden sonra annem dediği hanım var veyahut da işte gittiği yollara taşlar dikenler döken bir hanım ve aile tipi de var. Dolayısıyla bizim temel referans kaynağımız olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine bakmamız lazım. Üsra kelimesi Arapça'da zırh anlamına geliyor aynı zamanda. Pek bilinmez bu anlamı. Evet. Yani aile anlamının ötesinde bir de bir zırh gibi kurşun
koruyucu geçirmez. Koruyucu bir zırhtır dolayısıyla. Evet,
aynen. Nasıl ki bugün kurşun geçirmez yelekler kullanıyorsa güvenlik sektöründeki insanlar. Aile de insanı işte her türlü kötülüklerden koruyan, sapmalardan koruyan, sizin de ifade buyurduğunuz gibi yok oluştan koruyan bir müessese, bir sığınak, bir liman. Yani inanır mısınız kapıdan içeri girince insanın kendisine doğru koşuşan evlatları, gülümseyen yani bir eşinin olması kadar dünyada yani insana huzur veren, saadet veren, mutluluk veren başka hiçbir dünyalık meta yoktur diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Dolayısıyla İslam medeniyetinin olmazsa olmaz yapı taşı ailemizi dünyevileşmeden, sekülerleşmeden, batılılaşmaktan çok altını çizerek söylüyorum. Çünkü batıdaki aile değerlerini de yakinen müşahede ettik. Yani oradaki aile bireyleri arasındaki zayıf ilişkiler, menfaate dayalı ilişkiler, birbirlerini yük olarak görmeler. Netice itibariyle bizim hakikaten o noktada oradan alacağımız, öyküneceğimiz, örneklendirebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Var olan değerlerimize inşallah sahip çıkarak, ailemizi güçlü tutarak, güçlü ailelerle, güçlü toplumlar, güçlü topluluklarla, güçlü toplumlarla, güçlü ülkeler inşallah inşa etmemiz lazım. Bu hepimizin ötesi, hem kamunun hem sivil toplumdaki bütün sorumluluk sahibi insanların üzerinde durması gereken bir husus. Ben de bu konuyu seçtiğiniz için ayrıca çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Hocam izninizi takip ediyoruz. Ben Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında bu aile ve irşatla alakalı yaptığınız bütün çalışmalar için dinleyenlerimiz adına, ülkemiz adına, bütün ailelerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten hani ayrı bir program yapılması lazım. Ben bu program içerisinde onlara değinmedim ama madem siz öyle bir şey söylediniz biz de şükranlarımızı arz edelim. Değerli hocam bu verdiğiniz cevap içerisinde bir kullandığınız kelimeden yola çıkarak şark ve garbı ayıran bariz farkta kalabalık aile yapımızdan bahsettiniz. Chicago Üniversitesi'nde Dana Susskind diye bir hanımefendi var. Aslında kendisi bir tıp doktoru. Ama dinleyenlerimize de tavsiye etmem gereken çok önemli bir kitabı var. 30 milyon kelime diye. Çocuklarıyla çok fazla konuşan böyle kalabalık aileler, onlarla ilgilenen, onlarla daha fazla vakit geçiren ailelerde 45 milyon kelimeye maruz kaldığı ortaya çıkmış çocuğun ilk 3-4 yılında. İlgilenmeyen, daha az kalabalık olmayan ailelerde, aile sayısı, fert sayısı az olanlarda da 15 milyon kelime konuşuluyormuş hocam. Çocuk mu 15 milyon kelimeye maruz kalıyormuş. İkisi arasındaki fark 30 milyon kelimenin de insan başarısında, mutluluğunda, huzurunda, karakterinde, kişiliğinde bir fark oluştuğu üzerine kendisinin bu tezi. Kitabı da öyle zaten. Şimdi ben buradan yola çıkarak korona döneminde hocam 8-10 sene sonra sorulacak diye düşünüyorum. Yani korona döneminde hangi aile tipinde yaşadınız? Yani yaşadığınız aile ortamında kimler vardı? Kesinlikle bir anne bir babayla evi hapsolunmuş, mahcur kalmış, kısıtlanmış ailelerde maalesef çocukların hem bilişsel hem entelektüel zekasının diğerlerine nazaran o buyurduğunuz o kalabalık geniş ailelerdeki o zenginliğe ulaşamayacağını düşünüyorum. İnşallah Rabbim size lütfetmiş tabii merhum annecinizle beraber yaşama. Yeniden o kadim değerlerimize dönüp aileyi topyekün kucakladığımız bir medeniyetin yaşanmasına vesile olur diye düşünüyorum bu imtihanlar.
İnşallah, inşallah. Hakikaten çok önemli bir tespit. Çünkü ne kadar aile bireylerin sayısı fazla olursa o kadar çok uyarıcının çocuğun yetişme çağında uyarıcıya maruz kaldığını, daha fazla zengin bir kelime haznesine sahip olduğunu, hakikaten geniş ailelerde yetişen insanların hayatlarına baktığımız zaman çok fark ediliyor. Tabii ki bu hani korona süresi belki ailelerimiz için de büyük bir imtihan oldu. Yani insanlık tarihi birçok sıkıntılı süreçten hayat boyunca, tarih boyunca geçti, maruz kaldı. Bunun öngörülebilen, öngörülemeyen sonuçları oldu. Aslında öngörülemeyen sonuçları da daha fazla ailemizle birlikte vakit geçirmek zorunda kaldığımızı fark ediyoruz. Ama belki bu korona krizini aslında biz bir fırsata çevirebiliriz. Yani belki hepimiz odalarımıza, evlerimize hapsolunduk ama netice itibariyle aile efradımızı, aile bireylerimize, üyelerimize birlikte geçirdiğimiz saatlerin daha nitelikli, daha kaliteli, daha sıcak, daha birbirimizi anlamaya yönelik bir şekilde geçirebilirsek aslında aile bağlarımızı güçlendirebiliriz ve böylelikle korona krizinde hiç fark edemediğimiz, öngöremediğimiz bir şekilde aile yapılarımızı güçlendirerek bu süreci atlatma imkanımız olabilir.
İnşallah.
Ama kesinlikle İnşallah. Katılıyorum. Yani
Allah razı olsun.
Aile bireylerinin sayısının çok olması, hele hele ailede otoriter bir dede figürünün, böyle bir babaanne ya da anneanne figürünün olması çocuklar için hakikaten ayrı bir zenginlik. Onu da ifade etmek
lazım. Allah razı olsun. Hocam bir de bu aranızdaki bekarları zevcesiz olan kişileri evlendirir ve enkul eyyame beynum. Bu ayet-i kerimedeki yorumunuz beni çok etkiledi. Babam hep eski dil diye kullandığımızda kızar. Eskimeyen dil der. Eskimeyen bir uygarlığın torunlarıyız der. Yani ne kadar değişmiş eski kadim yorumumuzla şimdiki yorum. Şimdi çok özür diliyorum. Lütfen af buyurun. Böyle ahir ömründe eşini kaybetmiş bir insanın evlenme arzusu ya işte bu yaştan sonra falan gibi yorumlarla bakılıyor. Ama sizin buyurduğunuz gibi yani ne kadar muhteşem bir bakış. Ben Rabbimin huzuruna nikahsız gitmekten imtina ederim. Böyle şey olurum, mahcup olurum. Bu bakış açısı eskilerin o eskimeyen bakış açısına bugün çok daha muhtacız diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani aslında örselenen çok fazla değerimiz var. Unuttuğumuz çok fazla kavram var. Adet var, güzellik var. Ama işte bu tür programlar bunları hatırlamaya, birbirimize hatırlatmaya imkan tanıyor, vesile tanıyor. Hakikaten biz kendi özümüze, değerlerimize döndüğümüz zaman inanın yani dünya milletleri içerisinde çok daha güçlü bir yere ulaşacağız. Yani bunu
İnşallah.
Uzun süre yaşamış bir insan olarak hissederek, yaşayarak ifade ediyorum. Gerçekten bütün güzellikler İslam'da. Ve bizler insanoğlunun en büyük icadı neymiş biliyor musunuz Münir Hocam? İnsanoğlunun en büyük icadı çizgi çekmekmiş. Yani işte çizgi bir hattır, huduttur, sınırdır. Bizler yani Rabbimizin bize çizmiş olduğu çizgiler dahilinde helal daire içerisinde kalarak harama el uzatmaktan, göz atmaktan imtina ederek yaşarsak şayet Allah'ın izniyle inşallah.
Rabbim
bunu karşılığında içlerinde huzur bulduğumuz güzel sıcak aile yuvaları nasip edecek inşallah.
Amin inşallah. Allah razı olsun. Hocam buradan medeniyetimizdeki anne ve baba figürüne gelirsek hem anne ve babalara düşen görevler açısından hem de bu anne ve baba figürünün bizim medeniyetimizde neden önemli olduğu konusunda ne dersiniz?
şunu ifade edebiliriz. Belki yabancı kültürlerde yabancı dinleri ilahiyat teolojik anlamda incelemiş, incelemeye çalışan bir ilahiyat öğrencisi olarak şunu ifade edebilirim. Yani İslam medeniyeti gibi anne babaya iyiliğe ya da anne babaya isyana özel bir terim tahsis eden başka bir din yok. Yani bir rul valideyn, ana babaya iyilik kendi halinde müstakil bir bahis, fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında bir bab olarak ele alındığı gibi hukuku valideyn, anne babaya isyan da müstakil bir terim olarak, bir kavram olarak bizim İslam medeniyet literatürümüze yer etmiş. Böyle bir iki karşılıklı terimin başka bir dinde, başka bir medeniyette bu şekilde kavramsallaştırdığına şahit olmadık. Dolayısıyla Cenab-ı Allah anneye babaya itaati Allah'a itaatle beraber zikretmiş.
Eyvallah.
Kur'an-ı Kerim'de. Ve işte annenizin ya da babanızın yanağına düşüreceğiniz bir damla gözyaşının sizin helakınıza sebebiyet verebileceğini büyükler ifade etmiş. Ve onları adeta yer üstünde olan ama bir gün yer altına inmesinden endişe ettiğiniz, saklanmasından endişe ettiğiniz hazineler olarak tarif etmiş büyükler. Yani hazine iki türlüdür. Bir yer altında olanla yer üstüne çıkmasını arzu ettiğiniz hazine tipidir. Bu insana dünyalık kazandırır ama bir de yer üstünde var olan, birlikte yaşadığınız, aynı çatıyı muhtemelen paylaştığınız hazine vardır ki onlar da gün gelir elinizden kayıp gider, yerin altına iner ve bir daha da ulaşamazsınız. Onlar da işte annedir, babadır. Dolayısıyla onlara da bir hazine gibi, bir kıymetli bir cevher parçası gibi bakmak, muamele etmek, asla kalplerini kırmamak, yapılan iyiliklerin başa kalkmadan yapmak, sıkıntılarımızı işte paylaşarak onları çaresiz bırakmamak, dert vermemek, ihtiyaçlarını talep etmeden gidermek gibi hakikaten böyle baktığımız zaman başka hiçbir kültürde, ideolojide, hayat görüşünde olmayan müstesna güzellikler var bizim dinimizde anne baba hakkı denince. Anne baba yaşarken de onlara yani hizmet etmek ama vefatlarından sonra da onların rızalarını kazanmak için, onlar için sadaka-i cariye olabilecek faaliyetler yapmak. Yani bizde fazla evlat sahip olmanın hikmetlerinden bir tanesi şöyle tarif ediliyor kitaplarda. Yani büyükler çok işte hani Hazreti Peygamber diyor ki evlenin, çoğalın, zira sizin çokluğunuzdan övüneceğim. Yani bundaki hikmet nedir diye sormuşlar. Bir insanın çok fazla evlada sahip olması kendisini vefatından sonra kendisi için çok fazla sayıda sadaka icareye yapacak evlada sahip olmasından kaynaklanır.
Eyvallah.
Yani çünkü bu da şu hakikatten neşet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de insan öldükten sonra tekrar dünyaya gelmek isteyeceği ifade ediliyor. Peki bir insan dünyaya neden dönmek ister? Ahiret alemine muttali olduktan sonra, orayı gördükten sonra acaba dünyadayken yerine getiremediği farzları yerine getirmek, eda etmek için mi gelmek ister? Yoksa hangi ibadeti yapmak için, ahiretteki makamını yükseltmek için hangi ibadeti yapmak için gelir sorusunu sormuş müfessirler ve enteresan bir cevabı var bunun. Yani işte kıyamet günü ilk hesaba çekileceğimiz namaz ibadeti için geri gelmek istemiyor insanlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre ya da zekat ibadeti ya da hac ibadeti ömürde bir sefer. Peki niçin gelmek istiyorlar? Diyor ki ayet-i kerimedeki ifadesiyle söylüyorum. Daha çok sadaka yapabilmek için, sadaka olarak kabul edilebilecek amelleri yapabilmek için dünyaya geri dönmek ister bir kul diyor. Peki neden sadaka, neden farzlar değil de vacipler değil de bir sadaka dendiği zaman işte li'izami mekanetiha fil ahirah, ahiretteki sadakanın diğer amal içerisindeki, ibadetler içerisindeki yerini, kıymetini, değerini gördükleri için dünyaya ya Rabbi sen bize biraz daha sadaka yapmak için geri gönder derler diye söyleniyor. Dolayısıyla evlat bir anlamda sadakayı cariye olabilir. Hem dünyasını hem ahiretini ailesine, anne babasına hizmet ederek mamur hale getirebilir. Alayı illiyine çıkabilir veyahut da annesine babasına sesini yükseltir. Haşa ve sümme haşa elini kaldırarak Esfel-i safiliğine de gidebilir. Allah muhafaza buyursun. Bir bilge insana sormuşlar, insan şerefini ne zaman kaybeder diye. O da kendisini eğitmek ve terbiye etmek için zahmet çeken insanlara karşı sesini yükselttiği zaman diye cevap vermiş. Bizim medeniyetimiz hakikaten anne babaya iyilikte, itaatte sınır tanımayan ve başka hiçbir coğrafyada, hiçbir medeniyette bulunmayan insanın burun direğini sızlatan örneklerle dolu. Mesela Ahmet bin Hanbel Hazretleri babasıyla misafir olduğu bir evde soğuk bir kış gününde yatarken işte ibrikten, yani ibrik deriz ya böyle hani evlerde eskiden vardı, şimdiki çocuklara anlatmak zor oluyor biraz, ibrik nedir, kırba nedir filan. Ama netice itibariyle işte abdest alacakları suyun muhafaza edildiği o metal ibriği kucaklayarak yatıyor ki yani babası abdest alırken su biraz soğuğu kırılsın, ısınsın, ılısın diye. Baba rızası alabilmek için. İşte annesiyle aynı sofraya oturmayan bir başka büyüye neden oturmuyorsun diye sordukları zaman işte annemin gözünün kaldığı bir yemek lokma parçasına ben de elimi uzatırım da helak olurum korkusuyla diye ifade ediyor. Bunlar hakikaten başka bir kültürde bulamayacağınız örnekler. Dolayısıyla bizim hayatımızda çok merkezi bir yerleri var. Neden? Çünkü anne baba da aynı zamanda hani evlatlarını güzel insan, kamil insan, ahlak-ı hamideye sahip insan olarak yetiştirmekle mükellef oldukları için. Yani burada karşılıklı döngüsel bir hak ve sorumluluk ilişkisi var aslında. Anne evet. Babaya itaat ve anne babanın çocuklarına karşı olan görevleri sadedinde. Ve bu döngüsel ilişkide yani bizler anne babamıza mutlak manada itaat ettiğimiz zaman, onların gönüllerinin rızasını kazandığımız zaman bir kul olarak vazifemizi yerine getirebiliyoruz. Ve bizi de örneklediği için çocuklarımız, yeni nesiller, onlar da bize benzer muamelelerde bulunuyorlar. Dolayısıyla hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel özetliyor ya, yani bir babanın evladına bırakabileceği en güzel miras güzel ahlaktır diye. Bizim ihtiyacımız olan şu anda bütün dünyada ahlaklı birey. Hakikaten yani çok bilgili, kariyer sahibi, zengin insanların olması belki güzel bir şey ama eğer ahlak yoksunluğu varsa bir zengin insanda, bir bilgili insanda, yani dünyanın en zeki insanları, bugün dünyanın en çok kitle imha silahlarını geliştirmek için çalışan insanlar olabiliyor. Dolayısıyla hani mutlak zeka, mutlak bilgi gerçek anlamda ahlaklı, erdemli, faydalı, sadece Müslümanlara değil insanlığa faydalı bir birey anlamına gelmiyor. Belki de hani Hazreti Ömer'in şu sözü bu anlamda önemli. Münir Hocam hani diyor ki dininden ve ahlakından emin olduğunuz insanlar kızlarınıza talipli oldukları zaman hayır derseniz o zaman fitne ve fesadın yayılmasını bekleyin diyor. Yani burada ahlaka olan vurgu hakikaten önemli. Bugün bazen muhafazakar aileler işte ibadet rutinlerine bakarak belki karar veriyorlar ama bunun kadar belki bundan daha da önemli olan ahlaki vasıflar, ahlaki özellikler. Bu da bizim bazen ıskalayabildiğimiz bir hadise oluyor. Ama birinci de yani Müslümanların ahlaki vasıfların olmadığı ama dinini tatbik etmeye çalışan bir Müslüman prototipi ile dini ritüelleri yapmadığı halde güzel ahlaki vasıfları olan insan tiplemesi arasındaki makas açığını kapatmak gerekiyor. Yani hem ibadeti bütün bir mümin hem de ahlaki anlamda vasıfları düzgün insanlar yetiştirmek aslında bizim hedefimiz olmaması gerekiyor. Bunun da belki en önemli çıkış noktası öğrenilecek mektebi, süresi olmayan, mekanı olmayan mektebi, aile mektebi. Orada da işte büyüklere bakarak, büyüklere hürmet ederek, küçüklere şefkat ederek insan bir anlamda yavaş yavaş pişiyor, yavaş yavaş bu güzel hasletleri kazanıyor ve işte güzel ahlaki vasıflara sahip bir mümin birey olarak yetişiyor. Bundan daha da güzel bir miras olmuyor herhalde diye düşünüyorum.
Allah razı olsun hocam. Hocam, değerli hocam, ailede bu hem bahsettiğiniz aile içi huzur adına hem de ahlaklı çocuklar yetiştirilmesi adına tabii hanımefendiler, beyefendiler olarak, anne babalar olarak nasıl davranırlarsa birbirine bu çocuğa sirayet eder. Bu meyanda bir kadının kocası üzerindeki hakları, bir kocanın hanımefendi üzerindeki hakları nelerdir anlamında biraz değinirseniz çok sevinirim.
Münir Hocam, bir ailedeki karı koca ilişkisine dair benim bu zamana kadar okuduğum en muhteşem teşbih zevç ve zevce kelimelerinde karşıma çıktı.
Eyvallah.
Arapçada zevç ve zevce kelimesi, yani işte zevç erkek, koca zevce kadın, bunun etimolojisi üzerine bir makale okurken rastladım. Bu kelimenin, zevç ve zevce kelimesinin anlamlarından bir tanesi terlik eşi demek. Yani ayağımıza giydiğimiz, bildiğimiz terlik anlamında kullanılıyor bu zevç ve zevce kelimesinin etimolojik, yani bu anlam ailesi içerisinde var olan bir kelime. Yani nasıl ki bir sağ ayağınıza giymeniz gereken bir terliği yanlışlıkla sol ayağınıza giydiğinizde hem size rahatsızlık veriyor, hem ya karşı taraftan bakan insanların gözüne hoş gelmiyorsa, sizi insanlar nezdinde gülünç bir hale sokuyorsa, işte kadın ve erkek de aynı şekilde olması gerekiyor. Yani kadın erkeğin sorumluluk alanında veya ahlaki vasıflarına benzemeye çalışırsa, ki bunun da İslam fıkhında bir kavram olarak, mefhum olarak müstakil bir ismi var. Aynı böyle işte yanlış terlik giymiş insanlar gibi.
Bir de yürüyüşü de bozuyor hocam, değil mi, yanlış girdiğimizde?
Tabii, yani hem yürüyüş ritminizi bozuyor, ayağınıza rahatsızlık veriyor, sizi gülüş duruma düşürüyor, değil mi? Yani bir ufak bir çocuğun yanlışlıkla işte sağ terliği, sol terliği ayağına giymesi dahi insanlara bak ayaklarını ters giymişsin düzelt falan diye hemen müdahaleyi gerektiriyorsa, evet. Yani bunu yetişkin bir insanda bir erkeğin üstlenmesi gereken vasıfları bir aile ortamı içerisinde, aile çatısı içinde kadının üstlenmeye çalışması, kalkışması ve aynı şekilde erkeğin de kadının, kadının da erkeğin rollerine bürünmeye çalışması aslında aile saadetini dinamitleyen bir hadise. Dolayısıyla bu terlik eşi benzetmesi ailedeki kadın ve koca arasındaki ilişkileri anlamada, anlamlandırmada bir metafor olarak aklımızda kalması gerekir diye düşünüyorum. Beni çok etkilemiştim. Yani işte İslam fıkhı buna işte bir kadında erkekleşme temayülü varsa buna tereccül, bir erkekte de kadınlaşma temayülü varsa buna tehannüs diye tarif etmiş. Dolayısıyla böyle bir yani aile ortamında, yani Cenab-ı Allah'ın yaratılışla bize vermiş olduğu bazı hasletler sebebiyle üstlenmemiz gereken vazifeler, takınmamız gereken tavır arasında bir denge kuramazsak şayet aile içerisinde, bu noktada ailedeki huzur yavaş yavaş yok oluyor, üful ediyor. Tabii ki aile kurmak, evlenmek kolay bir şey değil. Aile ve evlilik bir geçinme sanatı. Eşler de birer sanatkar. Burada hak ve sorumluluk kavramları üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini bence okumalıyız diye düşünüyorum. Müsaadenizle hani bizim bildiği bir hadis-i şerif var. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız, bunu sorumlusunuz diye tercüme etmiyorum kasten. Hepiniz çobansınız ve yönettiklerinizden mesulsünüz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste dört grup insanı sayıyor çoban olarak Münir Hocam. Bunların birincisi devlet başkanı, diyor ki sorumludur, yönettiklerinden mesuldür. İkinci olarak evin beyi bir sorumludur, bir çobandır ve yönettiklerinden mesuldür. Üçüncü olarak evin hanımı da bir çobandır ve yönettiklerinden mesuldür. Dördüncüsü de işte hizmetçi efendisinin yanında, yani bir iş yerinde çalışan kimse de patronuna karşı malı üzerinden bir sorumluluğu vardır. Çobandır, yönettiklerinden mesuldür. Burada yani çoban örneği dikkate şayan, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi çoban dediğiniz insan sürüsünün yaptığı bir hataya, yapmasaydı, kendi yaptı, kendi etti bulduğu mantığıyla bakmayan insandır Nur Hocam.
Kesinlikle.
Dolayısıyla işte bir sürüdeki bir kaybı efendim kendileri böyle istediler, kendileri işte uçurumdan atladılar, benim yapacak bir şeyim yoktu gibi suçu başkasına atamayan insandır çoban aslında. Dolayısıyla Efendimiz bize bu hadis-i şerifinde hem kadına hem erkeğe, aile bireyleri olarak, ebeveynler olarak, aile kurumunu yürüten insanlar olarak çoban demesinin hikmetini üzerine tefekkür etmemiz gerekiyor. Doğru, biz bir çobanız ve bizim sorumluluğumuz altındaki insanların kendi iradeleriyle yapmış oldukları hatalar sebebiyle zarara uğramalarına tahammül edemeyiz. Etmememiz gerekiyor, müdahale etmemiz gerekiyor. Nasıl ki bir çoban koyununun yapmış olduğu işte hatadan dolayı işin içerisinden sıyrılamıyorsa, anne baba da aynı şekilde sorumluluklarını göz ardı edemiyor, önlemini alması gerekiyor. Ve bu kadın için de erkek için de aynı. Yani Efendimizin hadis-i şerifte hem koca için hem de kadın için çoban ifadesinde vurgu yapmasını da mutlaka farkına varmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ailede aile bireyleri, kadın ve erkek birbirlerine karşı olan sorumlulukları, çocuklarına karşı olan sorumlulukları, aile büyüklerine karşı olan sorumlulukları, aslında bütün bunlar kişinin Rabbine karşı olan sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiği müddetçe aslında aileler huzurlu aileler oluyor. Yoksa işte geçimsizlik, Türkiye'deki işte boşanma sebeplerinin birinci maddesi şiddetli geçimsizlik olarak mahkeme kayıtlarına geçiyor. Peki maalesef nedir şiddetli geçimsizlik? Bunun tarifi olmayan bir şey. Aslında sebebine baktığımız zaman, semptomdan ziyade sebebine baktığımız zaman, işte hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde anneye, babaya, evlada biçilen rollerin, verilen sorumlulukların, vazifelerin, görevlerin, hakların, yetkilerin usulünce kullanılmamasından neşet eden kargaşa ve kavga aslında şiddetli geçimsizlik demek. Dolayısıyla her meselede olduğu gibi bizler yine de hani hocalar çok sever böyle işte Kur'an ve sünnete döneceğiz şeklinde cümleler etmekten. Ama bu hakikaten böyledir. Yani bir mümin birey olarak, Müslüman insanlar olarak huzurlu bir aile istiyorsak, yani geçim ehli olmak istiyorsak, ailemizde şefkat, merhamet, işte büyüklere karşı saygı, hürmet, küçüklere karşı adalet ve sevginin, şefkatin olduğu bir aile kurmak istiyorsak, Kur'an'ı açacağız, okuyacağız, Hazreti Peygamber'in sünneti, seniyesine bakacağız, aile yaşantısını okuyacağız, evimizde hakikaten ideal bir aile nasıl olmalıdır şeklinde celselerin olması, işte Kur'an-ı Kerim'deki aile tipleri, hadis-i şeriflerdeki, sahabelerdeki kıssalar, menkıbeler, bunları hakikaten okumamız ve dersler çıkartmamız gerekiyor. Çözüm belli, reçete belli ama gayret gerekiyor.
İnşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam son olarak en sevmediğimiz bölüm, böyle bitişe doğru yaklaştığımız bölümdür. Rabbim yine buluşmamızı nasip eylesin. Hayırlı işlerde, hayırlı projelerde. Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Malum korona ile imtihanımız, aşıyla alakalı kamuoyunda oluşan şeyler şu anda. Bir belirsiz dönem. Ama bir yönden de yönümüzü az evvel buyurduğunuz gibi daha fazla aileye döndüğümüz, daha fazla, ben buna gönüllü itikaf diyorum hocam izninizle, daha fazla ailemizle birlikte olduğumuz bir dönem bu dönem. Bununla ilgili korona imtihanından sizin bakış açınıza, aziz dinleyenlerimize bunu aktarmak çok önemli. Nasıl dersler çıkartmalıyız hocam? Ve bundan daha da önemlisi, bu özel imtihan döneminde ailemize nasıl davransak iyi olur? Önerilerinizi bitirelim inşallah.
Evet. Hakikaten bu son günlerde, son haftalarda, aylarda o kadar çok insan bu korona sebebiyle hayatını kaybetti, rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Gerçekten sayılar çok fazla olmaya başladı. Ben bu vesileyle, bu veba salgını sebebiyle hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Öyle başlamak istiyorum. Şu anda hastane köşelerinde bir nefes alıp vermenin hakikaten kıymetini anlayan, bu noktada güçlük çeken, yardım ve dua isteyen kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan acil kalıcı şifalar ihsan eylemesine niyaz ediyorum.
Dua edelim inşallah. Şifaya bolsunlar.
İnşallah. İnsanlık tarihinin şu ana kadar şahit olmadığı küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Yani geçmişte de işte 11. yüzyıldaki Avrupa'daki kara veba olsun, Hazreti Ömer zamanında Şam'da çıkan salgın olsun, lokal bölgesel salgınlar olmuş ama netice itibariyle bütün dünyayı etkisi altına alan bir salgınla insanlık ilk defa karşı karşıya kaldı. Zor bir imtihan, sıkıntılı bir süreç. Bunun öngörülebilen, öngörülemeyen sonuçları oluyor kısa vadede, uzun vadede. Müslümanlar açısından, hem çoğunluk olarak yaşayan Müslümanlar açısından hem de azınlık olarak yaşayan Müslümanlar açısından büyük sıkıntıları var. Yani sırası gelmişken ifade edeyim. Mesela Sri Lanka hükümeti Covid'den vefat eden Müslümanların cenazelerini yakma kararı aldı. Ve şu anda biz de bu konuda lobi çalışması yapıyoruz. Hani bu karardan sarf-ı nazar edilmesi konusunda. Hem cenazeler yakılıyor, hem de kül parası, işte kül koyma parası gibi paralar zorla tahsil ediliyor. Bu mesela hiç Müslümanların aklına gelebilecek bir husus değildi. Evet. Yani yurt dışında yaşayan Müslümanların işte banka kredileriyle veya borçlanarak almış oldukları camilerin aidatlarını ödeme, borçlarını ödeme konusunda hiç öngörülemeyen bir sıkıntı oldu. Camilerdeki cemaatlerin sayısının azalmasına bağlı olarak. Bunların şu anda fark edebildiklerimiz var, fark edemediklerimiz var.
Doğru.
Yani bu korona hakikaten insanın hayatındaki öngörülebilirliği kaldırdı Münir Hocam. En önemli hususlardan bir tanesi. Yani insanoğlu tabiatı gereği hep öngörülebilir bir hayatı arz etmiştir. Aslında batıdaki yaşayan insanları batıya cezbeden öngörülebilirlik, yani sistemden kaynaklanan büyük sürprizlerin olmamasıdır. Hani öyle bir hayat tarzıdır. Doğudan batıya göçün sebeplerinden bir tanesi budur. Ama artık ölümün varlığını sürekli olarak hatırlamak zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Telefonla görüştüğümüz akraba dostlarımıza işte yeniden bir araya gelebilme duası ve temennisiyle telefonları kapatır hale geldik. Yani yarına çıkacağının kimsenin garantisi olmadığı günlerden geçiyoruz. Aslında tasavvufta buna İbn-i Vaktihi derler ya, vaktinin evet, çocuğu olmak. Evet. Belki de hiç ömrümüzde bu kadar anlam kazanmamıştı bu ifade. Dolayısıyla bu salgın, bu pandemi yani aile hayatı üzerinde de çok ciddi etkileri oldu. Belki ailemizle, hani evvela aile bireylerinin kıymetini çok sık ve zamansız bir şekilde kaybettiğimizden dolayı, korona sebebiyle kaybedenler adına söylüyorum, daha fazla kıymetinin farkına vardık. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Yani musibetler karşısında tevekkül ve ilahi iradeye teslimiyet çok önemli bir ilkedir. Ve biz hani ölüm gerçeğiyle çok sık bir şekilde karşılaştığımız bu günlerde aile bireyleri arasındaki dayanışmayla aslında bu zorlu süreci, bu imtihanı atlatabiliriz. Dolayısıyla aile ortamı bizim için hani sadece maddi ihtiyaçlarımızın giderildiği değil, manevi ihtiyaçlarımızın da sofrasının kurulduğu bir yuva. Ve dolayısıyla bizler bu süreç içerisinde belki yapmamız gereken en önemli şey, zayıflamış aile bağlarını tekrar nasıl güçlendirebiliriz? Aile bireylerimizle birlikte geçirdiğimiz zamanı nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz? Yani şöyle bir şey olursa belki buradaki hikmeti doğru okumamış oluruz. Yani bizler şu veya bu sebeple uzun süre aynı ortamda yaşamaya mahkum kaldık, mecbur kaldık. Ama herkes ekranıyla bir köşeye çekilir de yine arzu edilen seviyede aile bireyler arasındaki bağlar güçlendirilmezse belki buradaki hikmeti doğru okumamış olabiliriz diye düşünüyorum. Bu bir fırsata çevrilebilir. Netice itibariyle aile içerisinde ki ilişkilerin düzeltilmesi, farklı jenerasyonlar arasındaki hayat tarzlarının masaya yatırıldığı, yani bazen bakıyoruz gençlerle yetişkinler arasındaki dünya görüşü arasında çok büyük farklılıklar var ve bunlar konuşulmadığı için zaman içerisinde büyüyerek daha farklı problemlere sebebiyet verebiliyor. İşte bunları kullanarak, yani bu fırsatı kullanarak belki gençleri çok daha dinlemeliyiz diye düşünüyorum ben. Yani onlara işte işlerimizin yoğunluğundan dolayı vakit ayıramamız bizi başka problemlere sebebiyet veriyor. Belki onları daha fazla dinlemeli, daha fazla birlikte nitelikli ve kaliteli saat geçirmeliyiz diye düşünüyorum. Yani inşallah bu süreci şayet aile bireyleri arasındaki bağları güçlendirerek atlatabilirsek çok isabetli bir iş yapmış olacağız diye ifade etmek istiyorum.
Allah razı olsun. Değerli hocam, çok müstefit oldum ben şahsım adına. Aziz dinleyenlerimiz de öyledir kesinlikle. Ben vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ama hani bu şarkı burada bitmez diyorlar ya. Bu inşallah buluşma burada bitmesin. Yeniden sizleri radyomuzda ağırlamak isteriz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz.
Allah razı olsun. Yeniden. Ben teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum sizlere, Erkam Radyo ailesine, idarecilerine ve dinleyicilerine. Cenab-ı Allah inşallah en kısa zamanda bu korona illetinden ülke olarak, ümmet olarak kurtulmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. İnşallah güçlü ailelerle rahat, huzurlu, mutlu bir yaşam nasip etsin diye dua ediyorum.
Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, değerli dinleyenlerim. Arkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programında Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız çok değerli Doktor Selim Argun hocamızı ağırladık. Gelecek hafta bir başka konuğumla bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.